Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından Fatma Hale Sağım imzalı Teknik Değil Karakter başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanın eğitimini de içine alan insan ilişkileri ahlak ve karakter üzerine inşa edilir. Her ne yapacaksak, ister eğitim, ister evlilik, isterse herhangi bir işle meşguliyet olsun, bunları yürütürken elimizde tek bir malzeme mevcuttur. Bu da kendi karakterimiz ve ahlakımız. Kişinin başkalarını değiştirme gücü sıfıra yakındır. Söz konusu olan çocuğumuzun eğitimi ve inşa edilmesi ise elimiz biraz daha güçlenir. Burada da belki bize güçlük çıkaracak olan çocuğumuzun mizacı, yani doğuştan gelen kişilik özellikleri ve onu eğitecek olan ebeveynin karakter ve ahlak özellikleridir. Başta kabul etmemiz gereken bir şey varsa o da kimseyi değiştiremeyeceğimiz ikna ve cedelin bizde karakter yoksa hiçbir faydasının olmayacağıdır. Bu yüzden kimsenin bilmediğini bilen, büyük buluş yapan dehalara hayran oluruz ama karakterli insanları takip ederiz. Allah Teala bizim insanları değiştirmemizi emretmez. Bizi ancak iyiliği emredip kötülüğü nehyetmekle vazifelendirir. Değiştirme dediğimiz hidayet sadece Cenab-ı Allah'ın elindedir. Hidayete eriştirme Peygamber Efendimiz'e dahi verilmemiştir. Biz kimsenin vekili de değiliz. Ahlak ve karakterimiz başkaları üzerinde olumlu bir tesir bıraktıkça o tesir Allah'ın dilemesiyle kişilerde değişim ve dönüşümün hidayetin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Peygamber Efendimizin tebliğinde en göze çarpan taraf onun karakteridir. Mekke toplumu tarafından bilinen mükemmel bir karaktere sahip olduğu için sevilmiş ve emin bir kişi olarak kabul edilmiştir. Karakterlerimiz bizleri başkalarından ayıran, davranış biçimimizi belirleyen özelliğimizdir. Buna huyumuz da diyebiliriz. Mizacımız doğuştandır, değişmez. Mesela doğuştan öfkeli olabiliriz. Hazreti Ömer gibi, doğuştan çok hayalı olabiliriz. Hazreti Osman gibi. Karakterimiz ise daha çok İlk çocukluk yıllarında yaşantılarımız da şekillenir. Anne ve babaların en büyük vazifesi ilk iki yılda çocuklarına verdikleri eğitimle çocuklarının doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak, kişiliğinin her yönünün gelişmesini sağlamak olacaktır. Sevgi görmeyen, temel ihtiyaçları karşılanmayan çocuk, özgüveni eksik ve zorba, nefsinin her istediği yapılan sınır konulmayan çocuk, şımarık ve küstah, el üstünde tutularak büyütülen çocuk, kibirli, devamlı eleştirilen çocuk, ezik ve kinci, şiddet görerek büyütülen çocuk, dayak yememek için yalan söyleyen, sadece menfaatini düşünen, zoru görünce kaçan karakterlere sahip olabilecektir. Küfürle, zorbalıkla büyütülen çocuk, kabadayı, hiçbir zorluk görmeden büyütülen ve her işi başkaları tarafından yapılan çocuk, beceriksiz, aciz ve bencil, çevresindeki insanları hizmetçisi gören, daima başkalarıyla mukayese edilerek yetiştirilen çocuklarsa, kindar ve rakibini yok etme saikiyle hareket eden bir karakter sergileyebilecektir. Bugün kişisel gelişimciler, iletişim ve eğitimde çok kıymetli bir buluş olarak Gary Chapman'ın mutluluk yolunu arayanlara 5 sevgi dilini takdim ederler. Herkesin kendi yapısına uygun bir sevgi dili vardır ve kişinin sevgi dilini bulup ona uygun davranan mutluluğun yolunu bulmuş demektir. Bunlar onay sözleri. Bazı insanlar sözlü iltifatlardan, takdir sözlerinden sevildiklerini anlarlar. Bu kıyafetle çok şık görünüyorsun gibi. Nitelikli beraberlik. Bütün dikkatimizi sevdiğimiz kişiye vererek ruhen yakınlık ve birliktelik kurmaktır. Birlikte sohbet etmek, beraberce yürümek gibi. Maksat sevdiğimizle birlikte bir şey yapmak ve bana değer veriyor imajı vermektir. Armağan. Hediyeler sevginin gözle görülen sembolleridir. Kişiye kıymetli olduğunu hissettirir. Kalıcı olduğu için unutulmaz olup hep hatırlanarak alakayı taze tutacaktır. Zannımca annelerimiz ve eşlerimiz için olmazsa olmaz sevgi dili hizmet davranışlarıdır. Yapmamızdan hoşlandıkları şeyleri yapmak, yemek pişirmek, ütü yapmak gibi. Kişi sevildiğini kendisine hizmet edildiği zaman anlar. Burada önemli nokta şu ki ricalar sevgiye yön verir ama talepler sevginin akışını durdurur. Şunu yap, şurayı temizle değil, rica etsem yapar mısın gibi. Çocuklar için en kıymetli sevgi dili ise fiziki temastır. Kucaklanan, okşanan, öpülen çocuklar, fiziki temastan mahrum bırakılmış çocuklara nazaran daha sağlıklı bir duygusal hayat geliştirirler. Fiziki temas, evlilikte de sevgiyi iletmek için güçlü bir araçtır. Dedik ki, insan ilişkilerinde elimizdeki tek malzeme kendi ahlakımız ve karakterimizdir. Bencil bir karaktere sahip olan bir koca, eşinin sevgi dilinin hediye almak olduğunu bilse ve ona habire hediye alsa hiçbir mana ifade etmez. Kocasından şiddet gören bir kadının sevgi dili onay sözleri olsa, adam karısına devamlı "çok beceriklisin, harikasın" diye iltifat etse ama her öfkelendiğinde şiddet uygulayıp "beni sen tahrik ederek kendini dövdürüyorsun" dese, söylediği onay sözleri kadına hakaret gibi gelir. Ortada ahlaki, faziletli bir davranış yoksa yapılan iltifat manasız olur. İstediğimiz kadar iletişim tekniklerini, vücut dilini kullanmayı, sevgi dillerini öğrenelim, olumlu bir karakterimiz, güzel ahlakımız yoksa, samimiyet ve iyi niyet yoksa hiçbir işe yaramaz. Karşımızdaki kişi de tesir bırakmaz. Asla inandırıcı gelmez. Eşimiz bizim sevgi dilimizi biliyor ama iş yerinde çalışanları taciz ediyorsa yere batsın onun bildiği sevgi dili. Karakterimiz bozuksa taktikler, manevralarla ilişkiler yürümez. Bu konu çok önemli olduğu için Peygamber Efendimiz, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyurmuştur. Güçlü bir karaktere sahip olmak, baskılara, yoğun isteklere, zorluklara ve başkalarının ısrarcı beklentilerine karşı direnme gücüne sahip olmayı gerektirir. Ebu Mahzure isimli sahabi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karakterinin tesirinde kalarak nasıl Müslüman olduğunu şöyle anlatır. Allah Resulü Huneyn Savaşı'ndan dönüyordu. Ben de hepsi Mekkeli olan 10 kişilik bir grup gençle beraberdim. Gönlüm gerçek manada İslam'a ısınmamıştı. Bu esnada Resulullah'ın müezzini ezan okumaya başladı. Biz de bir köşeye saklanıp müezzinin sesiyle alay ederek tekrarlamaya başladık. Yaptıklarımızı Resulullah da duymuştu. Ezan bittikten sonra, "Şunların içinde güzel sesli biri var" diye gönderdiği adamlar bizi alıp onun huzuruna götürdüler. Yanına vardığımızda, "Güzel sesli hanginiz?" diye sordu. Arkadaşlarım beni gösterdiler. Resulullah beni yanına çağırdı ve ezan okumamı istedi. Bu esnada Resulullah'tan hiç hoşlanmadığım halde, çaresizlik içerisinde önünde ezan okudum. Ezanı bitirdiğim zaman bana bir miktar para verdi. Daha sonra da alnımı öpüp sırtımı sıvazladı. Bunun üzerine ben de, "Ey Allah'ın elçisi, Mekke'de ezan okumama izin verir misin?" dedim. O da izin verdiğini söyledi. İşte o anda ben de Resulullah'a karşı duyduğum hoşnutsuzluktan eser kalmadı. Gönlüm ona karşı sevgiyle doldu. Mekke'ye geldim ve onun emriyle müezzinlik yapmaya başladım. Ebu Mahzure yaptığı bu davranışı karşısında azarlanmayı, kınanmayı, hatta cezalandırılmayı beklerken böyle bir iltifatta karşılaşması onun Allah Resulüne ve İslam'a bakışında önemli derecede değişiklikler meydana getirmiştir. Küçük bir çocukken Ensar'dan birinin hurma ağaçlarını taşlayan Rafi bin Amr'ı bahçe sahibi yakaladı ve Resulullah'ın huzuruna getirdi. Hadise Resulullah'a anlatılınca o, yumuşak bir edayla, "Yavrum, bu zatın hurma ağaçlarını niçin taşladın?" diye sordu. Rafi bin Amr mahcubiyet duygusu içerisinde, "Ya Resulallah, açtım, karnımı doyurmak için taşladım." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek başını okşadı ve "Yavrum, bir daha ağaçları taşlama, altına düşenleri al ye, Allah seni doyurur." dedi. Sonra da "Allah'ım, bu yavrunun karnını doyur." diye dua etti. "İnsanın iki aklı vardır," dedi büyük annem. "Beden aklı ve ruh aklı. Beden aklı menfaatçidir, açgözlüdür, hırslıdır. İnsanları kandırıp nasıl onlardan çıkar sağlayacağını düşünür. Bunu yaparken ruh aklı küçülmeye başlar. Beden aklı her şeyi ele geçirdiği zaman ruh aklı tamamen kaybolur. Böyle bir durumda ruhunu tamamıyla kaybedersin. Böylece sen yaşasan bile ölü insan olursun. Beden öldüğü zaman beden aklı da onunla birlikte ölür. Ama ruh aklı ölmez. Ruh aklının büyüyüp güçlenmesi için tek yol onu anlamak ve sevmek için kullanmaktır. Ne kadar çok anlamaya çalışırsan ruh aklın o kadar çok büyür. Anlayış ve sevgi aynı şeydir. Beden aklınla açgözlülükten kurtulana kadar ruh aklına kapıyı açamazsın. İnsanlar anlamadıkları şeyi sevemezler. Kişinin anlayışı derinleştikçe çevresindeki varlıkların insanlardaki gibi olmasa da bir ruhu olduğunu öğrenir. Hangi varlık bencil değilse onun ruhunu daha iyi hissedersin. Bencil olmayanın ruhu güçlüdür. Bu isterse meşe ağacı olsun, sumak, hurma, ceviz ve kestane ağaçları toprakların vahşi şeyleri beslemesine izin verirler. Bencil olmamak onlara çok fazla ruh vermiştir. Küçük Ağacın Hikayesi isimli eserde anne ve babasını kaybeden kızıl derili küçük ağaç, yanlarında büyüdüğü Cherokee kabilesinden büyük annesinin hikmet dolu sözlerini böyle aktarır. En büyük üniversiteleri bitiren gençler, iş mülakatında teknik, mesleki bilgi konularında çok başarılı olmuşlar, iş, karakteri ilgilendiren konulara gelince başarılı olamamışlardır. Başarılı olmak, zirvede kalmak adına yalan söylemeyi, rakibini silip ezmeyi, kendi menfaatleri için çevreyi bozmayı, canlılara zarar vermeyi, otoriteye saygısızlığı, hırsızlığı, zorbalığı, bağnazlığı, kötü dil kullanmayı, cinsi tacizi yaparak büyük bir karaktersizlik ortaya koymuşlardır. Büyük annenin sözlerine dikkat edince bunun böyle olması normal gözükmekte. Nefis aklı büyük olanın ruh aklı olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu da onların kaderine tesir etmektedir. Bu tip adamları Hazreti Mevlana Fihi Ma Fi adlı eserinde şöyle anlatır. Adamın biri zerdali ağacının meyvesini silkip yiyordu. Bağ sahibi ona, "Allah'tan korkmuyor musun da başkasının malını yiyorsun?" diye sorunca adam, "Neden korkayım? Ağaç Allah'ın, ben de Allah'ın kuluyum. Allah'ın kulu Allah'ın malını yiyor," dedi. Bağ sahibi, "Dur da cevabını vereyim," diyerek ip getirdi ve adamı güzelce ağaca bağladı. Eline aldığı sopayla adamı bir güzel dövmeye başladı. Adam, "Allah'tan korkmuyor musun?" diye feryat ediyordu. Adam dövmeye devam edip, "Niçin korkayım? Allah'ın kuluna, Allah'ın sopasıyla vuruyorum," diye karşılık verdi. Hangi konuyu işlersek işleyelim, geldiğimiz son nokta nefis terbiyesinin önemi oluyor. Bencillik ve hırsı bir tarafa bırakıp nefsimizi tezkiye ve terbiye edince yaratılan bütün varlıkları anlayan, anladıkça da seven bir insan oluruz. Batı bugün sömürgeci zihniyetine sahip olduğu için ruh aklını ve nefis terbiyesini yok farz eder. Elinde kuvvetli bir delili olmadığı için de insan ilişkilerindeki bu açığı kapatmak için bir sürü teori üretir. Bizler de kadim nefsi tezkiye metodunu bilmez ya da küçümser ve Batı'nın insanlar arası münasebetler hususundaki uzmanlığını bulunmaz nimet zannederiz. İlim bir noktaydı, insanlar onu büyüttü buyuran Hazreti Ali'yi burada çok iyi anlarım. Ruh aklını büyütmek ya da nefis terbiyesinin insan ilişkileri üzerindeki tesirini anlamak için şu misale dikkat etmek önem arz eder. Çevremizdeki insanlardan bize kötü tesir edecek bir söz işittik farz edelim. Bizim işe yaramaz, beceriksiz birisi olduğumuzu söylediler, biz de duyduk. Duyduğumuz her kelime bizi düşüncelere sevk eder. Bu esnadaki düşünce biçimimiz üzerinde nefsimiz çok aktiftir. Beden aklı, yani nefsimizin aklıdır devrede olan. Eğer biz nefsimizi terbiye etmemişsek başlarız şu şekilde düşünmeye. Bu insanlar benden nefret ediyor, beni her zaman hor görüyor, bir türlü beğenmiyorlar. Beni insanların gözünde küçük düşürmeye çalışıyorlar, bana böyle davranmaya hakları yok. İnsanı huzursuz eden onlarca olumsuz düşünce zihnimizde döner dolaşır. Anlaşılmadığımızı ve sevilmediğimizi hissetmek duygu dünyamızı alt üst eder. Kelimelerin bizde meydana getirdiği düşünceler duygularımızı oluşturur. Nefsini terbiye edememiş kişilere nefis, kendisine yapılan bu hakareti hazmedemeyip kötülüğü emreder. Kızdırılınca kızan, engellenince sinirlenen insanlar, nefsinin güdümünde olan, en doğru tepkiyi seçme ve gösterme iradesi bulunmayan, anlık reflekslerle davranan insanlardır. Böylece öfke, hayal kırıklığı, nefret, kin gibi duygularımızı harekete geçirir, duygularımıza uygun davranışı sergileriz. Ya küser, ya kavga eder, ya içimize kapanıp kederleniriz. Ruh aklı gelişmiş olan, nefsini terbiye eden insanlarsa ya bu dediğin ne ki, bende senin bilmediğin daha ne kötü özellikler var, Allah'tan sen sadece bunu görebilmişsin der ya da ben sadece bir aynayım, herkes bende kendini görür deyip zerrece hüzünlenmez. Düşünceleri olumlu ve yapıcıdır. Bu düşüncelerden ortaya çıkan duygu olumlu olup ortaya çıkan davranış boş vermek, affetmek, selam deyip geçmek olur. Bu şekilde tekrarlanan davranışlarımız bir müddet sonra alışkanlığa dönüşecektir. Alışkanlıklarımız da kaderimizi şekillendirecektir. Hep kötüyü gören, kötüyü çağıran, kötülüklerle boğuşup duracak, huzursuz, mutsuz, intikam dolu olacaktır. Anlaşılması gereken odur ki, iletişim becerileri olsun, eğitim metotları olsun, kişi en büyük yatırımı kendisine yapıp, düşünce biçimini olumluya çevirip, düzeltecek mekanizmaları öğrenmeli, onunla amel edip kendisini değiştirmelidir. İşte burada sihirli değnek devreye girip, karakterini faziletler ve ahlaklı olmak için eğiten, yöneten, hadiseler karşısında vereceği en olumlu tepkiyi düşünerek veren insanlar, peşinden kitleleri sürükleyen karakterler halini alırlar. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor, "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şekilde savan karakter sahibi, faziletli, ahlaklı kimse olup, vereceği tepkiyi anlık refleksler olarak değil, düşünerek seçen insanı kamillerdir. Bunun en güzel misali de Peygamber Efendimiz'dir. Gazali'ye göre olumsuz huyların tedavisi Allah Resulü'nün taklit edilmesiyle olur. Bu da rol model olarak Peygamber Efendimiz'i sıklıkla okuması, anlaması, onun sünneti dediğimiz söz ve davranışlarını tatbik etmesiyle mümkün olacaktır. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi, karakter sahibi insan gönül dilencisidir. Biz gönül dilencisiyiz, cebimiz delildir, her kapıya gitmez, gönül ehlini biliriz, kelam bilmeyiz, gönülle isteriz, gönülden isteriz, sultan kapısında ne istenir ki bilmeyiz, bilmek de istemeyiz, varlık kapısına serdik gönlü, bekleriz. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Teknik Değil Karakter başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Tasavvuf Gönüllerin Buluşmasıdır başlıklı yazısıyla Zahide Topçu'nun kaleminden satırları paylaşacağız. Aslında bu başlığı tasavvuf gönüllerin Allah yolunda buluşmasıdır diye düzeltmek daha isabetlidir. Zira tasavvufta gönül merkez, ulaşılmak istenen gaye ise Allah'ın rızasıdır. Bu çileli yolda yoldaş yani refik önemlidir. Bu sebeple eskiler önce refik sonra tarik demişlerdir. Refik yani yoldaş dediğimiz kişi bizimle aynı yolu yürüyen kimsedir. İster önümüzde bize rehberlik eden bir mürşidi kamil olsun, isterse düştüğümüz zaman ayağımız sürçtüğümüzde bizi çekip çıkaran candan bir ihvanımız olsun fark etmez. Hatta zaman zaman insan cinsinden bir refik bulamazsak bir hak dostunun kitabı veya bir hak dostuna samimi ve sıkı bir muhabbet bile refikimiz olabilir. Bir ucu dünyada, diğer ucu Allah'a ve cennete giden bu güzergaha tarik yani yol denmiştir. Allah'a kavuşmayı isteyen kişi mürittir yani bu yola iradesini koyan. Onu hidayet üzere Allah'a kavuşturma vazifesi ve sorumluluğunu üstlenen kişi de irşad eden yani mürşittir. Mürşitler kendileri başlayıp tamamladıkları seyri sülûku aynı yolda eşlik etmek üzere müritlerinin ellerinden tutarak bir daha geçerler. Bu yolun derdi, tasası, çilesi, imtihanı çoktur. Bu yola başlayan, niyetlenen de çoktur ama yolu tamamlayıp maksuduna erişen azdır. Zaten az olduğu için kıymetlidir. Bu yol aynı maksada gönül vermiş müritlerin birbirinin elinden tutarak din kardeşliğinin ötesinde bir kardeşlik duygusuyla buluştukları bir gönül sofrasıdır. Bu kardeşlik iyiliği emredip kötülüğü yasaklamanın ötesinde zor zamanında yanında bulunmak, günaha düştüğünde çekip çıkarmak, sevdiğini arkada bırakmadan Allah'ın rızasına beraberce yürümekle olur. Hamdolsun biz hayatımızın farklı dönemlerinde böyle mürşidi kamilleri gördük, tanıdık, sohbetlerine eriştik. Hayatlarından ve hatıralarından istifade ettik. Onların terbiyesinde kemale ermiş nice dostumuz, yarenimiz oldu. Bu ay merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin vefatının seneyi devriyesi. O da kitaplarında ve sohbetlerinde sık sık nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesinden bahsederdi. İnsanların zaaflarından kurtularak insanı kamil olmasının zaruretini ve yollarını öğretirdi. Güzel bir insan, salih bir kul ve tam bir mürşidi kamildi. Biz de bu köşemizde yıllardır devam eden sohbet ve hatıralarımızda o büyük zaatları anlattık. Bu yazdıklarımızı daha önce Şemnem kitaplarından Hatıralar Geçidi ve Sohbeti Arifan adlı eserlerde bir araya getirmiştik. Şimdi de gerek Mahmud Sami Efendimiz ve Musa Topbaş Efendimiz'de sohbet ve hatıralar, gerekse merhume Hacı Rabia, Fatma Feride, Dürriye, Saime ve Vecihe annelerimiz hakkında hatıralarımız, büyüklerimizden Fazilet Hatıraları adında müstakil bir eser olarak neşredildi. Her biri birbirinden kıymetli bu büyük insanlar son nefeslerine kadar Allah rızasına kavuşmak ümit ve duasıyla yaşadılar, hizmet ettiler. Rabbimiz onları da bizi de kulluğuna ve rızasına kabul buyursun. Bizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Zahide Topçu imzalı Tasavvuf Gönüllerin Buluşmasıdır başlıklı yazıyı paylaştık Şemnem Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim.